Ayrım 15.
Sayfa 152. 13. Prens yukarı çıkarken büyük bir heyecan içindeydi. Kendi kendini cesaretlendirmeye çalışıyordu. Olsa olsa kabul etmeyip hakkımda kötü bir şey düşünürler diye söyleniyordu. Ya da kabul edip yüzüme karşı alaya başlayacaklar. Onun da zararı yok. Ancak oraya niçin gittiğini ve ne yapacağı sorusuna bir türlü kandırıcı bir yanıt bulamıyordu. Yalnız bir fırsatını bulup Nastasya Filipovna'ya bu adama varıp kendinizi yakmayın diyebilseydi. O sizi değil paranızı seviyor. Bunu bana kendisi söyledi. Aglaya Yapanchin'e de söylemişti. Ben de size söylemeye geldim. Bu hareketinin her bakımdan doğru olduğu kuşkuluydu. Önünde çözülmemiş pek önemli bir sorun daha vardı ki. Prens onu düşünmeye bile korkuyor, akıldan uzak tutmaya çalışıyor, hatırına geldikçe ateş basıyor, ürperiyordu. Yine de bütün bu huzursuzluklara karşın içeriye girdi. Nastasya Filipovna'yı sordu. Nastasya Filipovna çok büyük olmayan ama son derece güzel döşenmiş bir dairede oturuyordu. Petersburg'da geçirdiği 5 yıl süresince Afanasy Ivanovich önceleri ondan hiç para esirgememişti. O zamanlar hala Nastasya Filipovna'nın sevgisini kazanabileceğini umuyor, en çok lüksle, ihtişamla başını döndürmeye çalışıyordu. İnsanların gösterişe ne kadar çabuk alıştıklarını ve bu alışkanlıktan vazgeçmenin ne kadar güç olduğunu çok iyi biliyordu. Totski bu eski geleneklere bağlı kalarak bunlardan hiçbirini değiştirmiyor, duyguların yenilmez gücüne saygı besliyordu. Nastasya Filipovna lüksü kabul ediyor, üstelik seviyordu. Ama işin garibi sanki her zaman onsuz da yapabileceğini göstermek ister gibi kendisini hiçbir zaman lükse kaptırmıyordu. Birkaç kez bunu açıkça anlatmak da istedi. Bu hal Totski'yi hiç hoşuna gitmeyen bir şaşkınlığa uğratmıştı. Zaten Nastasya Filipovna'nın birçok hali Totski'yi de şaşkınlıklar uyandırıyordu. Sonraları bu haller yüzünden kadın aşağı görmeye başladı. Nastasya Filipovna kibar ve zarif sayılmayacak bazı kimseleri de kendi çevresine almıştı. Ayrıca kadın iki türlü zevkin barbarca karışımından doğan bazı garip eğilimlere sahipti. Bütün bunları saygıdeğer kültürlü bir adamın kabul etmesi imkansızdı. Oysa Nastasya Filipovna'nın birçok bakımdan garip bir yetinme alışkanlığı vardı. Köylü kadınların kendisi gibi ince patiskadan iç çamaşırı giymedikleri konusunda sevimli zarif bir bilgisizlik gösterseydi Afanasy Ivanovich Totski herhalde bundan son derece hoşnut kalacaktı. Bunları çok iyi bilen Totski'nin programı üzerine Nastasya Filipovna'ya öteden beri bu yoldan bir eğitim uygulanıyordu. Yazık ki varılan sonuç garipti. Yine de Nastasya Filipovna'da insanı çeken başkalığı ve manevi yapısının gücüyle Afanasy Ivanovich'i bile şaşkınlığa düşüren bir şeyler vardı. Bunlar bazen Totski'yi Nastasya Filipovna'ya onun üzerindeki hesapları boş çıktığı halde kuvvetle çekiyordu. Prensi bir genç kız karşıladı. Nastasya Filipovna'nın hizmetçileri her zaman kadındı. Nastasya Filipovna'ya haber verilmesini rica edince kızın hiç tepki göstermemesi onu şaşırttı. Ne kirli ayakkabılarıyla geniş kenarlı şapkası, kolsuz pelerini ne de çekingen hali kız üzerinde en ufak bir etki uyandırmamıştı. Kız prensin pelerinini aldı, hemen haber vermeye gitti. Nastasya Filipovna'da toplanmış olanlar her zamanki ahbaplarıydı. Hatta geçmiş yılların aynı günlerinde yapılan toplantılara göre daha az kalabalık vardı. Afanasy Ivanovich Totski ile Ivan Fedorovich Yapanchin şeref konuydular. İkisi de son derece nazik, güler yüzlü davrandıkları halde Ganya hakkında verilecek kararın merakı ve huzursuzluğu içinde oldukları belliydi. Ayrıca Ganya da oradaydı. Yüzü asık, çok düşünceliydi. Çevresine tatlı davranacağı benzemiyordu. Hep uzaklarda bir köşede duruyor, konuşmuyordu. Kız kardeşini getirmeye cesaret edememişti. Ama Nastasya Filipovna onu hiç sormadı. Yalnız Ganya ile ilk selamlaşmasında prens de aralarında geçen olayı hatırlattı. Daha olayı öğrenmemiş olan General Yapanchin konuyla ilgilendi. Ganya sade bir tavırla gündüz olanı ve prensten af dilemek için nasıl yanına gittiğini dosdoğru anlattı. Prense budala gözüyle bakılmasını tuhaf bulduğunu, onun budala olup olmadığını ancak Tanrı'nın bileceğini söyledi. Bu düşüncesini coşkunlukla savundu. Artık prens hakkında önceden düşündüklerinin tam tersine inandığını, onun tam anlamıyla işini bilen bir adam olduğunu söyledi. Nastasya Filipovna Ganya'yı merakla inceliyor, söylediklerini büyük bir dikkatle izliyordu. Söz sabahki olayın baş kahramanı Rogojin'e gelince Afanasi Ivanoviç ve Ivan Fedorovich büyük bir merakla onunla da ilgilendiler. Rogojin hakkında Petitsin'in bilgi verebileceği anlaşılıyordu. Petitsin akşamın 9'una kadar hemen bütün gün özellikle Rogojin'in işleriyle uğraşmıştı. Rogojin bugün ona ne olursa olsun 100 bin ruble bulunması için ısrar ediyordu. Petitsin bunları anlatırken oldukça sarhoştu dedi. Kolay değil ama yine de 100 bini bulacaklar sanırım. Tabii hemen bugün ve tam tamına 100 bin olur mu bilemem. Kinder, Trepalo, Biskup hep bu işin peşindeler. Bu haberler oldukça neşesiz bir ilgiyle karşılandı. Nastasya Filipovna herhalde düşündüklerini söylemek istemediği için susuyordu. Ganya da öyle. General Yepanchin için için herkesten çok kuşkulu olmalıydı. O sabah sunduğu inciler çok soğuk bir nezaket ve garip bir gülümsemeyle kabul edilmişti. Konuklar arasında yalnız Ferdişçenko'nun neşesine diyecek yoktu. Neredeyse bayramlık bir hal vardı üstünde. Gönüllü soytarılığı benimsediği için arada bir hiç yoktan kahkahalar atıyordu. İnce zarif nükteleriyle önceleri bu toplantıların yöneticisi durumunda olan Afanasi Ivanoviç neşesiz, hatta ona uymayan bir şaşkınlık içindeydi. Kalan konuklar, zavallı, tanrı bilir neden çağrılmış yaşlı bir öğretmen, kimliği bilinmeyen, çok genç, son derece utangaç ve hiç konuşmayan bir delikanlı, 40 yaşlarında delişmen bir artist kadın, bir de çok güzel, olağanüstü iyi ve zengin giyinmiş ama hiç de konuşkan olmayan bir genç kadındı. Bunlar toplu konuşmayı canlandırmak şöyle dursun, bazen ne diyeceklerini bile bilmiyorlardı. Bu yüzden prensin gelişi çok yerinde oldu. Prensin geldiğini haber verdiklerinde en çok Nastasya Filipovna şaşırdı. Prensi davet etmediği ve böyle bir daveti aklından bile geçirmediği şaşkın tavırlarından anlaşılınca herkes şaşkınlığa düştü ve bazılarının yüzünde anlamlı gülümsemeler belirdi. Ama Nastasya Filipovna'nın şaşkınlığı çok sürmedi. Az sonra öyle bir sevinç gösterdi ki davetlilerden çoğu beklenmedik konuğu neşeyle güler yüzle karşılamaya hazırlandılar. Ivan Fedorovich Yepanchin saflığına vermeli dedi. Ama bu gibi davranışları hoş görmek tehlikeli olabilir. Yalnız bu anda gelivermesi böyle tuhaf bir biçimde de olsa hiç fena değil. Bana kalırsa belki de bizi eğlendirecek. Ferdişçenko hemen söze karıştı. Üstelik bunu kendisi istemiş. Ferdişçenko'yu çekemeyen General Yepanchin soğuk bir sesle ''Ne çıkar bundan?'' diye sordu. ''Giriş ücreti ödeyecek.'' dedi Ferdişçenko. Ferdişçenko ile aynı toplumda eşit işlem görmeyi bir türlü hazmedemeyen general sabredemedi. Ama o Prens Mışkin, Ferdişçenko değil. Ferdişçenko sırıtarak karşılık verdi. Aman generalim, Ferdişçenko'yu da harcamayın bu kadar. Benim de toplum içinde kendime göre özel bir yerim var. Neymiş o özel yeriniz? Bunu geçenki toplantımızı açıklamak şerefine ermiştim. Ekselansınız için bir kez daha tekrarlayayım. Sizin de bildiğiniz gibi ben herkesin sahip olduğu nükte yeteneğinden yoksunum. Buna karşılık her zaman doğruyu söyleyebilme hakkım var. Çünkü doğruyu söyleyenler ancak ince zekası olmayan kimselerdir. Herkes bilir. Öte yandan ben kindar yaratılışlıyım. Bu da yine nükteci olmayışımdan. Her hakarete katlanırım. Ama bu hakaret edenin ilk başarısızlığına kadar sürer. İlk başarısızlıkla hakareti hatırlar. Hemen şöyle ya da böyle öcümü alırım. Ya da Ivan Petrovich Petitsin'in söyleyişiyle tekmeyi yapıştırırım. Kendileri hiçbir zaman tekme atmazlar tabii. Krilov'un aslan ile eşek masalını bilir misiniz ekselans? Aslan ile eşek, yani siz ve ben. Bu öykü bizim için yazılmış olsa gerek. General köpürdü. Saçmaladınız yine Ferdişçenko. Ferdişçenko sözü generalden kapıp konuyu uzatabileceğini sezdiği için ne oldunuz ekselans dedi. Merak buyurmayın. Ben haddimi bilirim. Krilov'un aslan ile eşek masalındaki eşek rolü bana ait. Aslan sizsiniz. Krilov'un dediği gibi. Ormanlar kralı güçlü aslan, güçsüz düşüvermişti ihtiyarlıktan. Ekselans, ben bu öyküdeki eşeğim pek tabii. Burası doğru. Bu sözler General Yepanchin'in ağzından kaçıvermişti. Ama Ferdişçenko'nun gönüllü soytarılığı öteden beri herkesçe kabul edildiği için kabalığını yadırgayan olmadı. Bir keresinde, zaten beni böyle konuştuğum için tutuyorlar ve buraya kabul ediyorlar demişti. Yoksa benim gibi bir adamın burada işi ne? Ben bunu bilmiyor muyum sanki? Benim gibi bir Ferdişçenko, Afanasi Ivanoviç gibi bir centilmenle yan yana oturacak. Bu ancak şöyle açıklanabilir. yan yana düşünülmemiz saçma olduğu için bizi bir araya getiriyorlar. Ferdişçenko kaba olmakla birlikte acı, bazen de pek dokunaklı konuşuyor. Nastasya Filipovna'nın da bunun için hoşuna gidiyordu herhalde. Eve gelip gidenler Ferdişçenko'ya katlanmak zorundaydılar. Ferdişçenko'nun orada bulunması başlangıçtan beri Trotski için bir dertti. Böylelikle orada bulunuşunun gerçek nedeni de ortaya çıkmış oluyordu. Ayrıca Ferdişçenko Ganya'yı da çeşitli sıkıntılara sokarak Nastasya Filipovna'nın işine yarıyordu. Ferdişçenko bir yandan Nastasya Filipovna'yı kollayarak "Prens'e her şeyden önce yeni bir roman söyleteceğim," dedi. Kadın soğuk bir tavırla "Hayır, olmaz Ferdişçenko," dedi. "Hem bu kadar coşma bakalım." "Ya, madem ki prens özel koruma altında, ben de hemen yumuşayı veririm." Nastasya Filipovna dinlemeden kalktı. Prensi karşılamaya gitti. Karşılaştıkları zaman "Az önceki telaşta sizi davet etmeyi unuttuğum için çok üzgünüm," dedi. "Kendiliğinizden gelme kararınızla bana sizi takdir etmek ve teşekkürlerimi sunmak fırsatı verdiniz. Buna çok sevindim." Bunları gözlerini prensten ayırmadan söylüyor, onun bu davranışının anlamını kavramaya çalışıyordu. Prens o kadar şaşırmış ve hayran olmuştu ki bu övücü sözlere yanıt verecek gücü bulamadı kendinde. Nastasya Filipovna bunu memnunlukla gördü. Bu akşam bir tuvalet giymişti. Son derece göz alıcı görünüyordu. Prensi elinden tutarak konukların yanına götürdü. Salona girerken prens birdenbire durdu. Aşırı bir heyecanla "Her şeyiniz öyle mükemmel ki," diye fısıldadı. "Hatta zayıflığınız, benzinizin solukluğu bile. İnsan sizi başka türlü düşünemiyor. Canım size gelmeyi öyle çekti ki beni bağışlayın." Nastasya Filipovna güldü. "Özür dilemeyin. Çünkü böylece davranışınızın bütün garipliği, orijinalliği bozulur. Sizin için garip bir adam dedikleri kadar varmış. Demek beni tam bir mükemmellik örneği sayıyorsunuz, öyle mi?" "Evet." "Prens, tahminlerinizde ustasınız ama bunda yanıldınız. Bir gün bunu size hatırlatırım." Nastasya Filipovna prensi konuklarıyla tanıştırdı. İçlerinden çoğu onu zaten tanıyordu. Totski hemen iltifat etti. Konuklar birden canlandılar. Konuşmaya, gülüşmeye başladılar. Nastasya Filipovna prensi yanına oturttu. Ferdişçenko herkesten çok bağırıyordu. "Prensin gelmesinde şaşılacak ne var sanki? Durum açık. Durum kendi kendini açıklıyor." Şimdiye kadar ses çıkarmayan Ganya da söze karıştı. "Evet, olay anlaşılıyor. Ve kendi kendini açıklıyor zaten. Ben bugün prensi hiç ara vermeden inceledim. Nastasya Filipovna'nın resmini Ivan Fedorovich'in masasında gördüğü ilk yandan başlayarak. Şimdi iyice kesinleşen yargımı az önce de düşündüğümü hatırlıyorum. Aslında prens de söz arasında bunu bana itiraf etmişti." Ganya bunu hiç şaka etmeden, çok ciddi, işin garibi biraz da hüzünle söylemişti. Prens kızararak, "Size hiçbir itirafta bulunmadım," dedi. "Ancak sorunuzu yanıtladım." "Bravo, bravo," diye bağırdı Ferdişçenko. "Hiç olmazsa içten, hem kurnazca hem içten oldu bu yanıt." Konuklar kahkahalarla gülüyordu. Petis'in neredeyse tiksinerek, "Bağırmayın bu kadar Ferdişçenko," dedi. Arkasından Ivan Fedorovich atıldı. "Sizden böyle bir yiğitlik ummazdım doğrusu. Bunlar kimin harcı biliyor musunuz? Oysa ben sizi filozof sanmıştım. Ne sinsi adammışsın sen." Şimdiye kadar ses çıkarmayan 70'lik dişsiz öğretmen birdenbire konuşmaya, daha doğrusu gevelemeye başladı. "Bu pek saf nükteci prensin genç kız gibi kızarmasına bakılırsa kalbinde soylu bir gence yaraşır, övülecek duygular besliyor olmalı." İhtiyarın konuşmasını kimse beklemiyordu. Gülüşmeler hızlandı. İhtiyar öğretmen nükteciliğine gülündüğünü sanarak o da herkesin gülmesine katıldı. O kadar da çok güldü ki müthiş bir öksürüğe tutuldu. Her nedense onun gibi ilginç ihtiyarları, koca karıları, hatta çılgınları pek seven Nastasya Filipovna onu okşadı, öptü ve bir çay daha getirtti. Odaya giren hizmetçiden şalını isteyerek sarındı. Saatin kaç olduğu sorusuna hizmetçi 10:30 diye karşılık verdi. Nastasya Filipovna birdenbire "Baylar, şampanya içmez misiniz?" dedi. "Hazırlamıştım, neşenizi artırır. Rica ederim, çekinmeyin." Nastasya Filipovna'nın masum bir ifadeyle yaptığı bu içki önerisi garip göründü. Eski toplantılarındaki resmiyeti herkes bilirdi. Kısaca toplantı her zamankinin aksine gittikçe neşeli bir havaya bürünüyordu. Yine de şampanyayı reddetmediler. Önce general, sonra Civelek Hanım, ihtiyar Ferdişçenko ve arkasından öbür konuklar içmeye başladılar. Totski de toplantının aldığı bu yeni duruma elden geldiğince bir şaka havası vermek umuduyla kadehini kaldırdı. Yalnız Ganya içmiyordu. Nastasya Filipovna kadehini alarak bu gece 3 kadeh içeceğini söyledi. Garip, sert, bazen çok hızlı hareketlerinden ve sessiz gülüşlere geçivermesinden bir şey anlaşılmıyordu. Konuklardan bazıları bir ateş nöbeti geçirdiğinden kuşkulanıyorlardı. Nastasya Filipovna bir şey bekliyormuş gibi ikide bir saate bakarak sabırsızlanıyor, arada bir dalıyordu. "Sanırım biraz ateşiniz var," dedi Civelek Hanım. "Biraz değil, iyice. Onun için çalışlarındım." Nastasya Filipovna gerçekten zaman zaman gelen titremeyi önlemeye çalışıyordu. Konuklar telaşlanarak ayaklandılar. Totski, Ivan Fedorovic'e, "Ev sahibimizi rahat bıraksak daha doğru olmaz mı?" dedi. Fakat Nastasya Filipovna ısrarla ve anlamlı bir tavırla, "Asla!" dedi. "Hepinizin burada kalmasını özellikle rica edeceğim. Bugün burada bulunmanız benim için son derece gerekli." Konukların hemen hepsi bu gece çok önemli bir karar verileceğini bildikleri için bu sözler anlamlı göründü. General Letotski bir kez daha bakıştılar. Ganya sinirli bir halle kıpırdandı. Civelek Hanım, "Bir pötije oynasak fena olmayacak," dedi. Dipnot, küçük oyun. Ferdişçenko hemen söze atıldı. "Çok hoş bir pötije biliyorum. Bu oyunu dünyada bir kere oynadılar ama pek başaramadılar." "Neymiş o?" diye sordu Civelek Hanım. "Bir gün birkaç arkadaş bir yerde toplanmıştık. Ne yalan söyleyeyim, birkaç kadehte içmiştik. İçimizden biri hayatta yaptığımız ve vicdan bakımından en kötü saydığımız şeyi anlatmamızı ileri sürdü. Masadan kalkmak, yalan söylemek yoktu." "Ama tuhaf," dedi general. "Bundan daha garip bir şey olamaz ekselans, ama işin tadı da burasında." Totski, "Gülünç ama anlaşılması kolay," dedi. "Övünmenin başka türlüsü bu." "Belki gerekli olan da buydu Afanasi Ivanoviç." "Aman efendim, böyle bir pötüce insanı güldürecek yerde ağlatır," diyerek düşüncesini öne sürdü Civelek Hanım. "İmkansız ve son derece anlamsız bir şey," dedi Pitesin. "Başardınız mı bari Ferdişçenko?" diye sordu Nastasya Filipovna. "Hayır, kötü bir şey oldu. Gerçi herkes bir şeyler anlattı. Birçoğu doğruyu söyledi. Hem de inanır mısınız, bazıları zevkle anlattılar. Ama sonuna kadar dayanamadılar. Herkes utanmıştı. Ama toplu olarak fena bir eğlence değildi doğrusu." Nastasya Filipovna birden canlanarak, "Sahi, ne iyi olurdu," dedi. "Biz de bir deneyelim. Doğrusu pek eğlenemiyoruz. Herkes bir şey anlatmaya razı olsa, yani buna benzer şeyler. Tabii gönül rızasıyla. Herkes tamamıyla serbest. Ne dersiniz? Belki başarırız. Hiç değilse ilginç bir şeyler olur." Ferdişçenko atıldı. "Dahice bir düşünce. Ama hanımlar bunun dışında. Erkekler başlayacak. Geçenki gibi kura çekeriz. %100 yapalım bunu. İstemeyen anlatmaz tabii. Ama bunun içinde ancak çok ayıp bir şey olmalı. Hadi işaretlerinizi bana verin. Buraya, şapkanın içine. Prens çeksin. Bunun bir zorluğu yok ki. Hayatınıza yaptığınız en kötü şeyi anlatacaksınız. Son derece kolay. Bakın göreceksiniz. İçimizden biri bir şey unutursa ben hatırlatırım." Fikir çok garipti ve kimsenin hoşuna gitmemişti. Kimi somurttu, kimi alaylı alaylı gülümsedi. Bazıları yarım ağızda karşı koyuyordu. Düşünceyi garip ve yerine getirilmesi imkansız bulan ama Nastasya Filipovna'yı oyaladığını görerek isteğini kırmaktan çekinen Ivan Fedorovic de bunlar arasındaydı. Nastasya Filipovna gelip geçici ve kendisi için yararsız da olsa bir şeyi bir kere kafasına koydu mu vazgeçmez, lafta dinlemezdi. Şimdi de sinirli bir halle telaşlanıyor, en çok kuşkulanan Totski'nin karşı çıkışına gülüyordu. Koyu renk gözleri parlamış, solgun yanaklarında birer kırmızı leke belirmişti. Bazı konukların yüzlerinde görünen neşesi sırçın ifade, onun bu alaycı isteğini büsbütün kamçılıyordu. Belki de bu fikrin şeytani, zalimce oluşu hoşuna gidiyordu. Konuklardan bazıları Nastasya Filipovna'nın kendine göre bazı hesapları olduğuna emindiler. Yine de yavaş yavaş oyuna razı olmaya başladılar. Çünkü birçoklarına göre oyunun çok ilginç bir şey olacağı belliydi. Ferdişçenko herkesten çok telaşlanıyordu. Sessiz duran delikanlı utangaç bir tavırla, "Ya hanımların yanında söylenilmeyecek bir şey olursa?" dedi. "Siz de onu anlatmazsınız canım," dedi Ferdişçenko. Sanki bundan başka anlatacak kötü şey yokmuş gibi. Amma da tuhaf çocuksunuz. Civelek Hanım da söze karıştı. Bilmem ki yaptıklarımın hangisini en kötü sayayım. Ferdişçenko tekrarladı. Hanımlar anlatmak zorunda değiller. Ama yalnız bu kadar. Bu konudaki kişisel istek sevinçle kabul edilir. Hiç istekli olmayan erkekler de oyuna katılmayabilirler. Ganya, peki ama yalan söylemediğimiz nasıl anlaşılacak? Dedi. Yalan söylersem oyunun bütün anlamı kayboluyor. Oysa yalan söylemeyecek kim var? Herkesin yalan söyleyeceği %100. Ama işin en çekici yanı nasıl söyleneceğini görmek, dedi Ferdişçenko. Ganyacığım, senin yalan söylemekten korkun olmamalı. En kötü hareketin herkesçe biliniyor zaten. Sonra bir çeşit coşkunluk içinde, yarın bu öykülerden sonra birbirinizin yüzüne nasıl bakacaksınız? Bunu düşünün yeter, diye ekledi. Totski ağır ağır, olur mu bu canım, dedi. Yani ciddi mi bu Nastasya Filipovna? Nastasya Filipovna gülümseyerek, kurttan korkan ormana girmez, dedi. Totski gittikçe artan bir kuşkuyla devam etti. Ama izin verin Bay Ferdişçenko, böyle protije olur mu? İnanın bana bu gibi oyunlar hiçbir zaman iyi sonuçlanmaz. Siz bile bir kere denediğinizi ve başaramadığınızı söylediniz. Niye başaramayayım? Ben geçen kez bir üç papeli nasıl çaldığımı anlatmıştım. Ya olduğu gibi anlatıverdim. Olabilir. Ama ne sözlerinizin gerçeğe benzemesine ne de başkalarının size inanmalarına imkan var. Gavril Ardalyon için de haklı olarak işaret ettiği gibi en ufak falso oyunun anlamını bozar. Bu gibi gerçeklerin aramızda açıklanmasına kesin olarak imkan göremiyorum. Yakışık almaz sonra. Yeter ki rastlantı sonucu çok kaba bir övünme zevkiyle söylenmiş olsun. Aman Afanasi Ivanoviç diye bağırdı Ferdişçenko. Ne kadar da ince ve nazik bir adamsınız. Şaşıyorum size. Bayanlar baylar. Görüyorsunuz ya Afanasi Ivanoviç hırsızlık öykümün gerçeğe uygun olamayacağını söyleyerek benim gerçekten bir şey çalmamış olduğumu söylemek istemektedir. Ayıp olacağını düşünerek bunu açık bir şekilde söylemiyor. Hem de belki Ferdişçenko'nun hırsızlık edeceğine pekala emin olduğu halde. Bayanlar baylar, hadi başlayalım. Herkesin işareti toplandı. Afanasi Ivanoviç siz de koydunuz değil mi? Şu halde oyuna girmeyen yok demek. Çekin prens. Prens bir şey söylemeden elini şapkanın içine daldırdı. Birincilik Ferdişçenko'ya düştü. İkinci Pitesin, üçüncü general, dördüncü Afanasi Ivanoviç, beşinci prens, altıncı Ganya'ydı. Hanımlar kuraya katılmadılar. Aman tanrım diye bağırdı Ferdişçenko. Pek yazık oldu. Ben prensin birinci, generalin ikinci olmasını ummuştum. Yine de çok şükür. Ivan Petrovic hiç olmazsa benden sonra anlatacak. Ödülü de ben alacağım.